Ayrım 4. Nereden Nereye? Musa Uysal. Sayfa 46. Çabuk geçti iznimiz. Yol arkadaşım Çankırı üzerinden gidiyormuş haber saldı. Asker kaçkını benimle Samsun İnebolu üzerinden gidecekmiş, o da haber saldı. Kar daha da çok yağdı. Asker kaçkını Kırklar Dağı'nı aştı geldi. Artık asker kaçkını demiyoruz, aynı sınıfta okuyoruz. Sınıf arkadaşımız oldu Cemal Akbulut. Babam Amasyalı Karaoğlan'ın atını kiraladı. O götürecek bizi istasyona, kaya başına. Bizim köy 50 kilometre uzaklıkta kaya başına. Azığımızı, eşyalarımızı ata yükledik. Kaya başı yolculuğu başladı. Karaoğlan bir köye konuk etti bizi. Ertesi günü devam ettik. Kaya başına vardığımızda akşam olmuştu. Karaoğlan bizi oraya bırakacak. 15 kilometre ötede kendi köyü Kondralan'a gidecek. Hava da çok soğuktu. 70 yılın en soğuk kışıymış 1942. Belki de meteoroloji tarihine geçmiştir. Karaoğlan bizi bırakıp gidemiyor. O zaman kayabaşı birkaç hane, bir de istasyon binası var. Çevredeki köyler yakın. Buraya kahveye gelmişler. Kahvede oturuyoruz ama kahve de kapanacak. Biz ne yapacağız, nerede kalacağız bu gece belirsiz. Karaoğlan önüne gelene rica ediyor, kimse kabul etmiyor. Bizim oralar gibi garip dostu değiller buralarda yaşayan insanlar. Bizim oralarda toprak verimsizdir, az verir ama insanlar konukseverdir. Yoksuldurlar ama gönülleri varsıl, gözleri toktur. Konuk olmak kolay, ağırlamak zevktir. Karaoğlan en sonunda bizi konuk edecek birini buldu. Karaoğlan bizden ayrılırken dolu dolu oldu gözleri, kucakladı bizi yürekten ve sevecen. Atına bindi, Kafkas başlığını bağladı başına. Yamşiye büründü, süzüldü yola, karanlığın içinde kayboldu gitti. Baka kaldık arkasından, ağlamaklı olduk. Karaoğlan yaşam boyu yokluk çekti. Gelmedi iki yakası bir araya. Bütün varlığı bir at, bir de Hamit'ti. Karısı çoktan ölmüştü. Başka kimsesi yoktu. Atı ile kiraya gider, oğluna bir dilim ekmek götürmek için ayın gacılık yapardı. Karaoğlan yaşamını yitireli çok oldu. Oğlu Hamit şimdi 60 yaşlarında. 53 yıldır görmedim onu. Umarım Karaoğlan'ın taşıdığı o kocaman sevecen yüreği o da taşımıştır. Tutmuştur babasının yerini. Hüseyin Ağa bizi köyüne götürdü. Bu gece konuk edecek. Koca bir konağın önünde durduk. Hüseyin Ağa seslendi eve. Bağırdı, dursun diye, ahırı aç, misafir var. Ahırın bir köşesinde küçük bir oda vardır belki. Bizim oralarda dam ocağı denir. Çok sıcak olur kışın. Hayvanları hırsızdan korumak için yapılır. Orada birisi yatardı. Öyleyse eğer ziyanı yok. Bu soğuk geceyi orada geçirebiliriz. Çaremiz de yok zaten. Dursun geldi, ahırı açtı. Bir fışkı yığınının üzerine oturttu bizi. Dipnot, fışkı hayvanların altına sermek için kurutulmuş hayvan gübresi. Işık getirirler mi, yiyecek verirler mi diye bekledik bir saat kadar. Ne ışık geldi, ne yiyecek verildi. Düşünmeye başladık, nasıl edeceğiz sabahı. Bir de gülme tuttu mu bizi, sessizliği bozdu, konuşmaya başladık. Biz büyük baş hayvan mıyız, küçük baş hayvan mı? Cemal Akbulut, biz küçük baş, Hüseyin Ağa büyük baş hayvan dedi. Ahırdan ayrılıp istasyona dönmeye karar verdik. Sabahlayacağız bekleme salonunda. Pelerinlerimize sarılıp sabaha kadar oturacağız. Çok soğuk var, üşümeye başladık. İstasyon müdürü görmüş, bir kova kömür yolladı, sobayı yaktı hizmetli. Bir kova kömür ne salonu ısıttı ne de bizi. Ah, sabahı bir yapabilsek. Titreyerek sabaha kadar dolandık durduk kayabaşı istasyonunun bekleme salonunda. Sabahleyin marşandizle yolladı Amasya'ya bizi istasyon müdürü. Yol açılmış, peşimizden geldi tren. Samsun'a vardığımızda tarı vapuru limandaymış. Sevindik, Samsun'da kalmadan bineceğiz vapura. Şimdi yurdun her tarafından bütün taşıt araçlarının gelişini gidişini, hareket saatlerini öğrenmek mümkün. O zaman bu olanak yoktu. Ne günlerdi o günler. İdeolojik kavga yok, parti çekişmeleri yok. Ama özgürlük de varsayılmazdı. Köye bir jandarma geldi mi herkes korkardı. Bir gün jandarma gelmişti. Çocuktum, tarla sınırı bozmaktan şikayet edilmişti Hanife karı. Köyün ortasında dövdü Hanife karıyı jandarma. Kimse ses çıkaramadı. Yıldırım bölgede gözaltındaydık 1970 Haziran'ında. Siverekli Sadi anlatmıştı. Köyde düğün varmış. Köylü davul zurna eşliğinde akşam harman yerinde oynuyorlarmış. Köye iki jandarma süvarisi gelmiş. Topluluğun üstüne sürmüşler atlarını. Önüne geleni kırbaçlıyorlarmış. Sadi'nin babası Hüsnü'nün oğlu askerden yeni geldi. Türkçeyi bilir. Sorsun bu adamlara dertleri neymiş. Çağırmışlar Hüsnü'nün oğlunu. Jandarmaların yanına gitmiş. Jandarmalar ne soruyorlarsa nizanım bilmiyorum diyormuş. Onlar da habire kırbaçlıyorlarmış. Siverekli Sadi'nin babası, oğlum bunlar ne soruyorlar? Sen ne diyorsun ki seni böyle dövüyorlar? Vallahi dayı, gece Türkçeyi konuşmak çok zordur. Anlaşamadık da ondan demiş. Bir gün ayıngacıları yakalamışlar. Bizim kara oğlan da içlerinde. Bizim odaya getirdiler. Jandarma başçavuşu Numan Çavuş damın direğine bağladı. Özel yapılmış meşe sopasıyla nasıl dövmüşlerdi kara oğlanı. O onurlu insan ıh dememişti. Sonra iğne pazarlı Kamil isminde birini bağladılar direğe. Koyun gibi melettiler zavallıyı. İnsanın insana zulmü her dönemde ayrı ayrı biçimde sürdü, sürüyor hala. Bu zulmün, işkencelerin ülkemizde, başka ülkelerde, bütün dünyada bitmesini istiyoruz. Bu türlü davranışlara her uygar insan tepki göstermelidir. Hem de topluca. Tarı vapuru İnebolu'ya doğru götürüyor bizi. Karadeniz savaş alanı. Almanlar, Ruslar girmişler birbirine. Top, bomba sesinden durulmuyor Karadeniz'de. Vapurdakiler tartışıyorlar. Savaşı Almanlar kazanacak, Ruslar kazanacak diye. Savaşı Almanlar kazanacak diyen çoğunlukta. Fanatik bir Alman hayranlığı var halkımızda. İki uçak geldi, vapurun üstünden pike yaptı. Herkes çığlık atmaya, korkusundan bağırmaya başladı. Alman uçağıymış. El salladılar. Bu kez de sevinç çığlıkları atılmaya, alkışlanmaya başlandı. Halkın Almanlara sempatisi olduğu gibi Saracoğlu hükümetinin de ticaret gemisi diye Alman savaş gemilerini Karadeniz'e boğazlardan geçirdiği söyleniyordu. Enstitümüzde bazı öğretmenlerin Almanların cephede ilerlemesi hoşuna gidiyordu. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu ise Almanların 2. Dünya Savaşı'nı çıkarmasını eleştiriyor, er geç Alman faşizmi bunun hesabını verecektir diyorlardı. Mustafa Kemal sağ olsaydı Almanlara karşı tavır alırdı diyen öğretmenler de vardı. Bunlar kentler bombalanıyor, kadın erkek genç yaşlı can veriyor, kadınlar kocasız, çocuklar babasız kalıyor. Bu bir vahşet, bu insanlara zulüm, bu insanlık suçu diyorlardı. Tarı vapurunda yine bağırmalar, yine çığlık atmalar başladı. Allah Allah sesleri yükseldi. Bir olumsuzluk var ama havada uçak yok. Ne oluyor diye kime sorduysak yanıt alamadık. Bir panik var vapurda. Vapurumuz yön değiştirdi Sovyetlere doğru. Bir türlü anlayamadık. Aslında anlayan da az ama panik çok. Çığlık durmadı, vapur hızla uzaklaşmaya başladı oradan. Bizim de merakımız arttıkça arttı. Sonunda dümen kırdı İnebolu'ya doğru, çığlıklar kesildi. Tehlike atlatıldı denildi. Bu kez korkunun yerini sevinç aldı. Sormayı sürdürdük, yine öğrenemedik. Meğer kimse bilmiyormuş. Tehlike denmiş, panik başlamış. Tehlike geçti denmiş, sevinç başlamış. Kalabalık yerlerde panik pek kötü oluyor. Sonra öğrendik ki mayın varmış. Mayın mıknatıslı olduğu için vapuru kendine çeker. Vapur da kapsülüne çarpar patlarmış. Batarmış, kurtulamazmış vapur. İnebolu'ya gelince sahil korumaya haber verdiler. Cesur İnebolu kayıkçıları gittiler, kapsüllerini sökerek çektiler sahile mayınları. Biz gene İstanbul Oteli'ne gittik. Kastamonu yolu yine kapalı. Mayınlar caminin avlusuna, biz de Balıkçılar Sokağı'ndaki otelimize yerleştik. Yolun kapanması 27 günümüze mal oldu. İnebolu'da bir biz varız, bir de Alman-Sovyet Savaşı'ndan kaçan 40 tane kadınlı erkekli Sovyet vatandaşı var. Caminin avlusuna yerleştirilen 16 tane de mayın var. İnsanlar otellerde, mayınlar da caminin avlusunda. Bunlar İnebolu'nun konukları. Arada mayınları seyretmeye gidiyorduk. Pazara gelen köylüler de caminin avlusuna toplanıyorlar, çevresinde dolana dolana inceliyorlar. İnebolu'da gün geçtikçe paramız azalmaya başladı. Anamızın hazırladığı keteler, çörekler de bitti. Bugün yol açılsa ne otelin borcunu ne otobüsün parasını ödeyecek durumdayız. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bir gün sokakta gezerken bizim köylü bir askere rastladım. Sahil muhafız bölüğündeymiş. Bizi aldı bölüğe götürdü. Askerlerin hepsi 60 kişi. En ağır silahları da piyade tüfeği. Oysa ki teknoloji savaşıyor Karadeniz'de. Akşam yemek vakti bırakmadı bizi askerler. Bizim sırtımızdaki boz elbiselerin pek farkı yok onların sırtındaki elbiselerden. Karavana geldi, nöbetçi subayı da geldi. Rütbesi üsteğmen. Bizi görünce kim bunlar diye sordu. Çavuş selam vererek bizi anlattı üsteğmene. İyi dedi Hüseyin. Bu çocuklar ekmek bulamaz. İki kişilik fazla yemek çıkaralım. Aramızda idare edin dedi. Sevindiler askerler kızmadığına ama biz sevinmedik. Yük olmak istemiyorduk askerlere. O akşam söyleştik askerlerle. 10-15 kişi bizim çevre köylerden iyi geceler dedik ayrılırken. Her akşam gelin diye tenbih ettiler. Geç zaman otelimize döndük. Ertesi akşam gitmemeye karar verdik. Bizim köylü askerin adı Mehmet'ti. Kimse Mehmet demez, Mamak derlerdi. Mamak geldi. Karavana yemeğe gene götürdü bizi. Yük oluyoruz diye bir daha gitmedik. Okul müdürüne tel çektik. Durumumuzu kısaca telgrafla anlattık. Ertesi günü bir jandarma başçavuşu geldi otelimize. Bizi marif memurluğuna götürdü. Marif memuru okulun çektiği telgrafı okudu bize. Otel, yemek ve yol parasını okulumuz ödeyecekmiş. Lokanta mı gösterelim, para mı verelim dediler. Biz para istedik. Yemek için her gün 2,5 lira verecekler. Bir saat önce kara kara düşünürken şimdi sevincimizden hopur hopur hopluyoruz, uçuyoruz. Dışarı çıkınca Hasan Bala'yı sordu başçavuş. Sınıf arkadaşımız, özellikle ben iyi arkadaştım Hasan Bala'yla. Sinop'un Bektaş Ağa köyündendi. Hasan Bala'nın dayısıymış başçavuş. Bu parayı sonra size ödetirler. Ben bir iyilik yapacağım size dedi başçavuş. Rusların yemek yediği lokantaya götürdü. Bunlar burada 3 öğün yemek yiyecekler. Masrafı ocaktan dedi. Berberi, hamamı da gösterdi. Bundan böyle ne otel, ne yiyecek, ne de yol parası düşünmeyeceğiz artık. Bu konukluğumuz 27 gün sürdü. Yollar açılınca masrafımızı ödeyerek yolcu etti Nazif başçavuş bizi. Yarım gün ders, yarım gün atölye çalışmalarımız vardı. Benim atölye çalışmalarım demir atölyesinde sürerdi. Atölye çalışmalarım bir süre elektrik santralında geçecek. Hocamız oraya gönderdi beni. Güzel bir bahar günü. Maçımız var Kastamonu Lisesi ile. Hep maça gittiler. Bütün okul gitti. Yalnız nöbetçiler gitmedi. Beni de santrala nöbetçi bıraktılar. Motoru çalıştırıp marangoz atölyesine elektrik vereceğim. Öyle uygun görmüşler. Bir gün önce motoru söktük, temizledik. Motoru yeni öğreniyordum. Taktık, takıştırdık, çalışır hale getirdik motoru. Çalıştırdık, kontrolünü de yaptık. Maça giderken tenbih etti usta. Her 8 dakikada bir kartere yağ koyacağım. Motoru çalıştırdım. Marangoz atölyesinin elektriğini bağladım. Yağ koymayı da ihmal etmiyorum. Öğleye doğru motorun sesi değişti. Voltaj düşmüş. Marangoz atölyesindeki planya makinasını da çalıştırmıyormuş. Öyle dedi İsmail usta. Sonra motorun sesini dinledi, istop etti. Motor arızalı. Çalıştırma usta gelinceye kadar diye tenbih etti. Çok üzülüyordum ya motora bir şey olursa, ya olduysa, ne derim öğretmenlerime, müdür ne der bana diye yerimde duramıyordum. Hep motorun santralın çevresinde döndüm durdum, korkuyordum da, nasıl aydınlanacak okul, akşam yemeği nasıl yenecek, üzüntüm gittikçe artmaya başladı. Marangoz atölyesi şefi İsmail Usta 40 yaşında ya var ya yoktu. Kastamonulu iş adamlarından Koço un fabrikasını yaptırırken Alman mühendislerini çalıştırıyormuş. İsmail Usta o zaman çocuk. Onları hayretle, hayranlıkla izlermiş. Hayvanlarını hep orada otlatıyor, hiç bıkmadan da seyrediyormuş. Dikkatini çekmiş Alman mühendis ve ustalarının. Onlar da onu izlemeye başlamışlar. İsmail daha küçükken ölmüş anası. Eziyet ediyormuş analığı. O da evde durmuyor, hep fabrikaya gidiyormuş. Babasının da gönlünü alarak bu hevesli, bu heyecanlı çocuğu götürmüşler Almanlar. Birçok işte çalışmış İsmail Usta. Motordan anlıyor, elektrikçiliği iyi biliyor. Doğramacılığı ise kendine meslek edinmiş. Doğramacılıktan zevk alıyor. Hüseyin Bey'den sonra en yetkili adamı marangoz atölyesinin. Hem işi bitirmek hem öğrenci yetiştirmek onu mutlu ediyor. Bizimkiler döndü Kastamonu'dan. 0-10 yenilmişler. Maça giderken Fargo kamyonla cafcaflı götürmüşlerdi. Gelirken doluşmuşlar kamyona, takıma yer bırakmamışlar. Kamyona sığmayan öğrencilerle takım yürüyerek geldiler Kastamonu'dan. Takımı karşılamaya çıktı önceden gelenlerle okulda kalanlar. Dizildiler yolun iki tarafına, alkışlamaya başladılar. Onlar da sağı solu selamladılar. Mehmet Güney ile Necmettin Duyan, çay cumalı onlar, biraz top tepmişler. Selahattin Şengül Abanalı, o da mahallede sokak aralarında koşmuş topun peşinden. Öteki çocuklar çelik çomak oynamaktan gelmişler. Çelik çomak oynasaydık görürlerdi onlar. Az çok top oynamasını bilenler rahatsızlar, üzgünler, suskunlar. Ne yapsınlar, top yuvarlak, bir durduğu yerde bir daha durmuyor ki. Diğer çocukların umurunda değil. Ben ne maçı düşünüyorum ne de topu. Benim derdim motor. Şu yemek yeninceye kadar bari çalışsa gam yemem. Ama ne gezer, çalışmaz. Nöbetçi öğretmeni haber göndermiş motor çalışsın diye. Motoru çalıştırdım. 10 dakika bile çalışmadı, istop etti hemen. Akşam yemeği yenecek, dizilmişler yemekhanenin önüne. Koşarak geldi bir arkadaş. Nöbetçi öğretmen söndürmesin elektriği, çabuk yaksın demiş. Yanmaz ki, istop etti motor, arızalandı dedim. Gemici fenerleri yandı, yemekler öyle yendi. Yemek de yemedim, suçlu sayıyordum kendimi. Eğitim başı Ruhi Esin geldi. Gemici fenerini yüzüme tuttu, şöyle bir baktı bana. Ne oldu dedi. Bilmiyorum ne olduğunu. Sabah 2 saat çalıştı, sonra istop etti dedim. Doğru motorun yanına gitti, sağına soluna baktı. Motora su taşıyan kolun takılı olup olmadığını kontrol etti. Motoru çalıştırdı, sesini dinledi ve istop etti. İhmalinden dolayı motora bir şey olmuşsa ödetirim dedi. Gitti hocamız Ruhi Esin. Marangoz İsmail Usta biliyordu motorun arızasının neden olduğunu ama demiyordu. Belki de diyemiyordu ama rahatsızdı. O dürüstlüğünden rahatsız oluyordu. Elektrikçi Selim Usta izinli olarak köyüne gitmişti. Çarşamba günü gelecek. Beklemeye başladım. Usta belki çare bulur da motor yeniden çalışmaya başlar. Ya çare bulamaz, babama ödetirlerse? Nereden bulacak babam parayı? Ayın gacılıktan 1800 lira ceza verdiler, ödeyemedi de. Tam 11 ay hapis yattı. Gene ödeyemez de hapise atarlarsa diye düşünüyordum. Sabahı zor yaptım. Kampana çalmadan önce kalktım. Doğru santrala gittim. Kapıyı açıp içeri girdim. Dolaştım motorun etrafında. Dışarı baktım, gelen yok. Yerimde duramıyordum. Tekrar tekrar girdim çıktım santrala. Sonra duvarın dibine oturdum. Orada da duramadım. Havuzun başına gittim. Geçmiyordu zaman bir türlü. Şu usta gelseydi belki bir çare bulurdu. Çocukluk işte, korkuyordum babama ödetirler diye. Oysa öğretmenim şaka yapmış. Aşağıdan öksüre öksüre geldi İsmail Usta, elini ağzına kapamış. Öksürürken bir eliyle de beni çağırdı. Gittim koşarak yanına. Bak oğlum dedi, senin kabahatin yok. Gözünün içine baktım. O da santralın bahçesini adımlamaya başladı. Hep düşünüyordu. Avrupa görmüş, çocukluğu Almanya'da geçmişti. Zaten doğasında vardı dürüstlük. Herkes güven duyardı okulda İsmail Usta'ya. Severdi öğrenciler, öğretmenler. Bir yanında masum bir çocuk, öbür yanda arkadaşı elektrikçi Selim Usta. Ne yapsın İsmail Usta? İsmail Usta çelimsiz küçük vücudunun üstünde taşıdığı kocaman yüreğe uydu sonunda. Bana dönerek, bu motoru sökmüş müydünüz? Evet, söktük, temizledik ve taktık dedim. Motoru biliyor musun diye sordu. Bazı parçalarını biliyorum dedim. Krankta bir kepçe takılıdır. Bu kepçeyi takmamışsınız. Bu kepçe karterden yağ alır, yataklara atar. Böylece motorun yatakları yanmaz. Oysaki karter yağı ile dolu. Sen karteri yağsız bırakmamışsın dedi. Hata senin değil. Sen ziraat fidanlığının elektrikçisini getir. Ruhi Bey'e de haber ver. Arızanın nedenini tespit ettir dedi. Ben İsmail Usta'nın dediğini yaptım. Yapılan tespitte beni suçsuz buldular. Elektrikçi gelince sormuşlar. O da çocuğun ihmalinden yağsız bırakmış, yataklar yanmış. Hem çocuğu bisikletle dolaşırken görenler de var demiş. Karter ağzına kadar yağ dolu deyince şaşırmış. Sonra ustayı santraldan aldılar, tuğla ocağına verdiler. Santrala başka bir elektrikçi aldılar. Cahit Usta ile çok iyi anlaşıyorduk. İsmail Usta'ya gelince, garibim yaşayamamış çocukluğunu. Anası ölünce düşmüş analığın eline, dayanamamış onun küçük vücudu analığın zulmüne. Büyüyememiş, çelimsiz kalmış, daha küçük yaşta düşmüş gurbet ellere. Almanyalara gitmiş Almanlarla. Babası analığın zulmünden kurtarmak için yollamış olabilir, kim bilir. Marangoz İsmail Usta biz okuldayken 38-40 yaşlarında, küçük kardeşi de bizim sınıftaydı. Küçük kardeşi yeni öğretmen iken mal miras yüzünden kavga etmişler. Daha 45 yaşlarındayken üvey kardeşinin av tüfeğinden çıkan kurşuna hedef olmuş, yaşamını yitirmiş İsmail Usta. Zaten yaşamadı ki, gün görmeden, güneş görmeden, akşam günü kadar bir ömürle çekti gitti bu dünyadan. Belki de insanlara, dünyaya küskün olarak. Yıllar sonra duydum İsmail Usta'nın acı sonunu. Dilerim çocukların çekmez senin çektiğini. Senin gibi kadersizin kadersizi olmazlar. Çok üzüldüm duyunca İsmail Usta'nın acı sonunu. Anıların, ananların bol olsun sevgili İsmail Usta. Atölye çalışmalarım yine elektrik santralında sürüyor. Cemal Tuygun'u da verdiler santrala. O daha önce de çalışmış, motoru benden iyi biliyor. 1.80 boyunda, atletik yapılı, tavırları babacan, tipi sevecen bir arkadaş. Okulun voleybol takımında, iyi voleybol oynuyor. Küçük sınıfların Cemal ağabeyisi. Yemeğimizi santrala getirir, santralda yerdik. 15 yaş bizden büyük olan ustaya Cahit abi derdik. Üçümüz çok dost olmuştuk. Sıkıntılarımızı, sevinçlerimizi paylaşırdık hep. O yıl izine gitmedi, gitmesi için ısrar ettik. Hayır dedi, sıkıntıya girer babam, doğru dürüst harçlık bile gönderemiyorlar dedi. Atölyenin elektriğini kesti, ben yemeğe gittim. O da marangoz atölyesine. Usta gelmiş, sağa sola bakmış, bizi aramış. Ne halt etmeye motoru durdurmuşlar diye çalıştırmış motoru. Cemal de kolunda dolalı telle toprağa bastığı ana rastlamış ustanın atölyeye elektrik vermesi. Cemal düşmüş yere çınar fidanı gibi. Bütün okul toplanmış oraya. Elimde yemek tepsisiyle gittim ne var diye. Cemal kömür olmuş upuzun yatıyor yerde. Şaşırdım ne yapacağımı. Elimdeki tepsiyi atıverdim yere, koştum oraya. Herkes başında Cemal'in, sessiz ve suskun. Kapının zili çaldı. Avukat Şıhça Yavuz'un hanımı girdi. Elinde bir kitap, bir de pusula. Şıhça Yavuz'la TÖPLER'in kuruluşunda birlikteydik. İlk yönetimde birlikteydik. Hücrede birlikte olduk. Şimdi dostluğun en güzelinde yine birlikteyiz. Sonradan hukuk fakültesini bitirdi. Avukatlık yapıyor. Hep anılarımı yazmamı isterdi sohbetlerimizde. Güven duyduğum bu arkadaşımın özendirmesi yazmama katkıda bulundu. Bir akşam evde otururken eşiyle geldi. Yazmaya başladığımı görünce çok sevindi Şıhça Yavuz. Ertesi günü eşiyle gönderdiği kitabı ve pusulayı aldım. Pusulayı aynen yazmayı gördüğüm özendirme açısından uygun buldum. Musa emmi, biliyorsunuz öteden beri anılarınızı yazmanızı istiyordum. Başlamış olmanız birçok okuyucu adayı gibi beni de sevindirdi. Sizden anılarınızı yazmayı dilediğim zaman Musa Anter'in anılarını okuyordum. Şu anda başka bir Musa'nın anılarını yazarken bu kitabı ona yoldaş vermeyi düşündüm. İnanıyorum ki sizin anılarınız ilginç, belgesel, birikim boyutları olan değerli bir yapıt olacaktır diye yazmış Şıhça Yavuz. Musa Anter'in anılarını okumadım. Elimdeki çalışma bitinceye kadar da okumayacağım. Birkaç sayfasına göz attım. Musa Anter Kürt aşiretlerini, aşiret reislerini, şeyhlerini, 49'ların 23'lerin tutuklanmasını incelemiş. Anıyla tanıyı birlikte götürmüş. Kutlarım tanımadığım adaşımı. Bu kitap bana Kürt-Çerkez fıkrası çağrışımı yaptırdı. Sakine kaygısız bacı anlatmıştı. Çerkez'in biri bir Kürt köyünden geçiyormuş. Köyde cenaze varmış. Ağıt düzerek ağlıyorlarmış. Çerkez duygulanmış. Babam ölürse bu köyden ağıtçı götüreceğim demiş. Öyle de yapmış. Babası ölünce 3 ağıtçı kadın götürmüş. Ağıt düzerek başlamışlar ağlamaya. Cenaze sahibi dinlemiş, istedikleri gibi ağlamıyorlar. Bu kadar para verdim, ağlayacaksanız güzel ağlayın demiş. Ne diyek de ağlayak ölü bizim olmayınca, böyle Çerkez mi tükenir 40'ı birden ölmeyince diye ağlamışlar. Bir atasözü vardır, cenazede herkes kendi ölüsüne ağlarmış. Cemal'in ölümünde herkes bütün arkadaşları Cemal Tuygun'a ağladılar. Cemal Tuygun'un cenazesine ne anası gelebildi ne de babası. Yokluktan, yoksulluktan göremediler soğuk yüzünü çocuklarının, ağıt düzemediler. Ağlayamadılar cenazenin başında. Bir boşalma olurdu, rahatlama olurdu. Bir kez ölürdü biricik oğulları ama öyle olmadı. 1000 kez öldüler. Arkadaşlarını her görüşte öldüler, her yerde, her zaman öldüler. Ünlü ozan aşık Veysel oradaydı. Ertesi günü bir ağıt yazdı Cemal'e, plak yapacaktı yapamadı. Niye yapmadı koca ozan bilmem. O gün çok çok üzülmüştü. Herhalde anası babası plakta duyunca ağıtı kahrolurlar diye yapmamıştır. Gafilim başıma geldi bir gaza, garip hallerimi gören ağlasın. Sardılar tenimi 3 arşın beze, dikip kefenimi saran ağlasın. Mektup yazıp valideme bildirmen, İsmim Cemal defterlerden sildirmen. Babam gelsin cenazemi kaldırman, saf saf cenazeme duran ağlasın. Görünerek gelmez insana gada, dilim tutup diyemedim elveda. Anam babam yetim kaldı yuvada, dağıldı yuvamız viran ağlasın. Cemal'in babası bir yıl her gece kalkar, don gömlek, beline kocaman bir kuşak bağlar. Cemal'im, Cemal'im der, bağırır gezermiş sokaklarda garibim. Anası yataklara düşmüş, aylarca hasta yatmış. Yememiş, içmemiş, Cemal'i ağzından hiç düşmemiş. Bir deri bir kemik kalmış yatakta zavallı. Bir yandan oğlunun cenazesine gidemeyenler, bir yanda Paris gece kulüplerinde dans edenler. Babam bir cümle söylerdi, kahpe dünya. Öğretmen olunca Mecit Öz'üne ziyaretlerine gittim. Keşke gitmeseydim, onları öyle görmeseydim. Cemal'im, yavrum deyip de yumunca gözünü, damlalar ıslatıyordu yüzünü. Ağıt düzerek başladı ağlamaya. Taş kesilmiş baba, mezar taşı gibi duruyor karısının başucunda. Kastamonu Gölköy Enstitüsü'nün o günkü yöneticilerini yaşıyorlarsa protesto ediyorum. Yaşamıyorlarsa bağışlayamıyorum. Cemal'in anasının babasının gelmesini sağlayamazlar mıydı? Duyursalardı Tonguç Baba'ya, ulaştırsalardı Hasan Ali Yücelere, sorun çözülmez miydi? Çözülürdü, elbette çözülürdü, çözülmesine de bir atasözü vardır. Elin çocuğu ucuzdur ele diye. Her 17 Nisan'da köy enstitüleri günü kutlanırken Cemal gelir usuma, çam fidanı gibi yatarken yerde. Babası gelir usuma, koca kuşağını bağlamış beline. Anası gelir gözlerimin önüne. Neşelenemem, coşamam, kırgın olurum, küskün olurum. Huzurum kaçar. Fıkralar anlatılsın, eğlenceler yapılsın. O günü hatırlamayayım isterim. Körpecik çocuğuz. Enstitüye geleli 6,5 ay olmuş. Çocuk yaşta taş taşıdık, tuğla taşıdık. Masa bacağı gibi incecik bacaklarımız büküle büküle, boynumuzdaki damarlar şişe şişe. 2-3 katlı binalara harç taşımanın zorluğunu bilir misiniz? Ben çelimsiz, zayıf bir çocuktum. Zonguldak Bartın'dan Lütfi Kadem'le eşleştirdiler beni. Lütfi Kadem de benden pek farklı değil. 3 numaralı binanın 2. katına harç taşıyorduk tezkereyle. Sabahtan öğleye kadar çalıştık, son tezkereyi çıkaramadık. Yarı yolda döküldü. Harç dökülmeseydi belki de biz düşecektik. İnşaat öğretmeni geldi, tuğlayla sırtımıza vura vura dövdü bizi. 20 yıl sonra Lütfi Kadem konuğum oldu Ankara'da. Geçmiş günleri andık. İkimizin birden ilk usumuza gelen Mahmut Bey'in bizi tuğlayla dövdüğü oldu. Hocanın vurduğu yerde gül bitermiş. Soyut sözcüye inanmamakla beraber kitabım aracılığıyla selam yolluyorum Mahmut Bey'e. Şimdi 82 yaşındaymış ve yaşıyormuş. Çalışmaya, çalıştırılmaya hiç karşı değilim. Enstitüdeki binaları biz kurduk, içinde biz okuduk. Gelen arkadaşlarımıza yer hazırladık. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Hiç tembel değilim, tembelliği de hiç sevmem. Ben de köy enstitüsünde olsam aynı şeyi yapardım. Ancak gücü oranında, gücünün üstünde çalıştırmaya kalkmazdım.
4. ayrımın sonu. Sayfa 61.